Ayrım 37, sayfa 318. Savaş gelinleri, Helen Bryan. Sonunda doktorlar Evangeline, Richard'ın artık hazır olan Glebe evine taşınabileceğini söyledi. Durumu biraz düzelmişti. Sargıların çoğu çıkmıştı ve bir gözü tekrar görmeye başlayarak onları şaşırtmıştı. Eve vardığında Hugo onu ziyarete gitti. Richard artık tekerlekli sandalyedeydi ve Evangeline onu ziyaret bölgesine götürdüğünde el sıkışmak için uzandı. Hugo şaşkın görünüyordu. ''Aman Mirim, gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum.'' Rahatsızlık içinde geçen 15 dakika boyunca kendilerini zorlayarak sohbet ettiler. Sonra Hugo saatine baktı, iç güvenlik işiyle ilgili bir şeyler mırıldanıp gitti. Ertesi gün kendisinin de babasının da soğuk algınlığı nedeniyle yataktan çıkmadıklarını, kimseyi ziyaret edemeyeceklerini yazan bir not gönderdiler. Richard ziyaretçisine ilgi göstermeye çalışmıştı ama konuşmak onu yoruyordu. Yanıt verdiği tek kişi Evangeline'di. Bebeğin onun içinde hareket ettiğini hissetmeye de bayılıyordu. Doktorlar Crowmarsh Priors'a rehabilitasyon evi yapılmasının şans olduğunu söylemişlerdi. Richard'ın sinirleri hala iyileşme evresindeydi. Gürültülü ev çocuklarıyla başa çıkacak durumda değildi ama zamanla göreceklerdi. Evangeline Richard'la birlikteyken çocuklara Elsie bakıyordu ama çoğu zaman Evangeline kendi başınaydı. Hem bebeğe hazırlandı hem de yanında Tani olmadığı için artık her zamankinden daha meşguldü. Doğum Ocak ayının ilk haftasında bekleniyordu ve Evangeline doğumdan sonra Richard'la taze bir başlangıç yapabilmeyi umut ediyordu bir şekilde. Göz açıp kapayıncaya kadar Noel gelip çatmıştı ve Evangeline kış lahanalarını toplamak için geç kalmıştı. Halbuki herkese yemek yetiştirebilmek için o ekinler son derece önemliydi. Tani'nin Evangeline'in genişleyen karnına yer açmak için bağcıklarla genişlettiği eski püskü bir pantolon giydi. Bahçeyi sert darbelerle kazmaya başladı. Küreğini sallarken birden sıcak bir sıvı akışı hissetti. Suyu gelmişti. O gün öğleden sonra rahibe Tucker geldi, Alice'i getirmeleri için Tommy ve Maud'u okul çıkışına koşturdu. Rahibe Tucker birinin Richard'a haber vermesi gerektiğini söyledi ama Alice, Elsie'nin yapabileceği konusunda ısrarcı oldu. Evangeline iki gün boyunca doğum sancısı çekti, kasılmalara katlandı. Bu sırada bebeğin Afrikalı yüz atlarıyla ya da ten rengiyle doğması ihtimaliyle çıldırıyordu. Sonunda bir oğlan dünyaya getirdi. Hala solgun, yorgun ve korkmuş halde uzanırken rahibe Tucker sıkıca sarılmış bir kundak uzattı ona. ''Birkaç hafta erken geldi annesi ama yine de çok iyi izledi neşeydi.'' Evangeline'in bakmaya pek cesareti yoktu ama bunu başarınca bebeğin gözlerinin mavi, saçlarının kumral olduğunu gördü. Minik pembe ağzı esnemeyle açıldı, hemen sonra bebek ağlamaya başladı. Evangeline de ona katıldı. Hem neşe hem rahatlamayla. Laura'ndan olmadığına emindi artık. ''Geçti, geçti'' dedi rahibe Tucker. ''Her şey yolunda. Çocuğun da pek sevimli. İsim düşündün mü?'' ''Lütfen Richard'a söyler misin?'' diye mırıldandı Evangeline. ''Adını Andrew koymak istiyorum. Andre diye bir kardeşim vardı.'' ''Erkek kardeşini ilk kez duyuyoruz.'' dedi Elsie onu işitince. Geri dönen Francis, Elsie ve hatta Alice sırayla Evangeline'e eşlik etmeye gittiler. Her yeni anne gibi Evangeline'in de en az iki hafta yatakta kalması gerekiyordu. Nell Hawthorne bir miktar et suyu getirdi, yastıkları kabartıp bebeğe ilgi gösterdi. Edith Burroughs da Evangeline'in gücünü arttırmak için annesinin tarifiyle jöleli krema yapıp getirdi. ''Köyü yeniden dolduruyor gibiyiz'' dedi Edith ve kendi şişkin karnına vurdu. Evangeline toparlanırken Elsie ise Agnes'a temizlik, çamaşır ve çocuklar konusunda yardım etti. Agnes ise durmadan Elsie'nin patronluk tasladığından şikayet edip kızgınlıkla homurdanıyordu. Dört genç kadının konuşmaktan kaçındığı tek konu Lily ve Clara Joseph'ti. Ama kilise yıkıntıları o gece muhtemelen yaşanmış olanı sürekli hatırlatıyordu. Etrafı kırık tuğlalar, camlar, ahşap parçaları ve çatı levhalarıyla kaplı kule, tepesi yıkıldıktan sonra gökyüzüne karşı savunmasız kalmıştı. Bombalar birçok mezarı mahvetmişti. Diğer döküntülerle mezar taşları ve mermer plakalar da karışmıştı. Şövalyenin mezarı hala yerindeydi ama molozun arasında neredeyse gözden kaybolmuştu. Tünel girişine ulaşmak artık imkansızdı. Küçücük bir umut, ikizleri getiren teknenin mağaraya ulaşamamış olması ihtimaliydi. Mayınlar ve askeri deniz devriyeleri gibi diğer ihtimalleri düşünmeye katlanamazlardı. Ama kızlar ölmedilerse şimdi neredelerdi? Francis, iletişim ağındakilerin bilgisi olup olmadığını öğrenmek için özgür Fransa'yı deneyebileceklerini söyledi. Fakat şu anda ne o ne de Evangeline Londra'ya gidebilirdi. Noel'le birlikte iki ziyaretçi geldi. Biri Richard'la zaman geçirmek ve torununu sevmek isteyen Penelope'tu. Diğeri ise trenden halsiz halsiz inen uzun ince sivilceli bir delikanlıydı. "Ted!" diye bağırdı Agnes sevinçle. "Ona yazmıştım, nerede olduğumu söylemiştim," diye Elsie'yi bilgilendirdi. Barrowsların bebeği her an doğabileceği için tekrar Elsie ve Bernie'nin yanına taşınmıştı. Francis sık sık seyahat ettiği için tavan arasında onun yerinde uyuyabiliyordu. Ted eve geldiğinde kaşla göz arasında kendini Glebe evinin bahçe kulübesine yerleştirdi. Bir kamp yatağı ve bir gaz lambası karşılığında bahçecilik ve çeşitli ayak işlerinde Evangeline yardım etti, çenesi de hiç durmadı. Hepsinin sosyalist olmasını istedi. Onun kaldığı süre boyunca Elsie, Ted'in aileyi politika konuşarak çıldırttığına ve sonunda uzaklara gönderildiğine ikna oldu. Çocuk herkese ders vermeye kalkışıyor, herkesi eleştiriyordu. Dini kitlelerin afyonu olarak gördüğü için Oliver'a çatıyor, Albert'la işçi sınıfı dayanışması hakkında konuşuyor, işçilerin sömürülmesi ve emperyalizm konusunda Francis ve Evangeline dert yanıyor, sosyal devrim ve kilisenin burjuva baskı aracı olduğu konusunda Alice'i darlıyordu. Ted bir gün yine kapitalist sistemin kusurlarını sayıp dökünce Bernie sonunda dayanamadı. "Bu çocuk hiç rahat vermiyor yahu. Ben hiç sakin sakin huzur içinde oturamayacak mıyım? Burada sirk işletiyoruz sanki. Beraber olmak için evlendik," derken Agnes odamıza çöreklendi. Şimdi bir de Ted çıktı başımıza. Başımdan gitmezse o düşük çenesini kıracağım.
"Bernie, benim Agnes'a göz kulak olmam gerekiyor. Ted ona özgür aşktan bahsedip duruyor. Kulaklarımla duydum. Bir süre sonra Agnes onun evlenilecek bir adam olmadığını anlayınca kızın başı belaya girebilir. O zaman nereye gider kızcağız? Bebeği de bize sığınır, söyleyeyim. Agnes'a bakmayı anneme borçluyum, kardeşim sonuçta."
"Benim hiç ailem olmamış neyse ki."
"Bernard Carpenter, senin de bir ailen var. Ben varım değil mi?"
Elsie kollarını Bernie'nin boynuna doladı.
"Hep de olacağım, aklım başında kalırsa."
Bernie yumuşayıp onu öptü. Elsie'nin ona ailenin daha da genişleyeceğini söylemesi için pek doğru bir zaman değildi. Erkek kardeşlerini alan aileden bir mektup gelmişti. Evde yangın çıktığı için 7 çocukla beraber bir komşularının 2 katlı evine sığınmak zorunda kalmışlardı. Ama Elsie artık evli bir kadın olduğundan çocukları ona gönderiyorlardı. Bunu Bernie'ye söylemeyi mümkün olduğunca ertelemişti ama çocukların hafta sonu treniyle geleceklerini öğrendiği anda daha fazla saklayamayacağını anladı. Evi yanan kadın mektubunu "en azından Noel'de bir arada olacaksınız" diye bitirmişti. Elsie satırları okurken inledi.
"İhtiyacımız olan şey," dedi Bernie'ye sonunda oğlanların geleceğini söyledikten sonra, "kendimize ait bir ev ve bu defalığını hep beraber olduğumuz sürece evi nasıl bulacağın umurumda olmayacak."
Bernie sadece Ted'in gelmemesi koşuluyla dedi. Ve mucize denilebilecek kadar kısa zamanda ev buldu. Eastbourne'un bir zamanlar seçkin kabul edilen bir mahallesinin sonundaydı. Eski püskü metruk bir yerde ama bir sürü yatak odası, büyük bir misafir odası ve artık var olmayan hizmetçileri çağırmak için küçük zilleri vardı.
Kırmızı kadife koltuklara, avizelere, aynalara ve parlak desenli halılara düşkünlüğü besbelli olan önceki sahipler arkalarında çeşit çeşit mobilya bırakmışlardı.
"Peh, burası saraymış resmen, değil mi? Kadife perdeler filan," diye bağırdı Elsie merakla Bernie'ye bakarak.
"Burayı nasıl buldun?"
"Hayır hayır, söyleme."
Bernie burayı amcanın eskiden genel ev olarak kullandığını Elsie'ye söylemedi. Uyanık avukatının tavsiyesi üzerine amca bu mülkü tapu sicilini o zamanlar çocuk olan Bernard Carpenter adına kaydetmişti. Hapse girmeden kısa süre önce çocuğun kendisini bu mülkten kovmayacak kadar ona hayran olduğunu bilerek Bernie'yi konudan haberdar etmişti. Ama amca ölmüş ve evin eski sakinleri Londra'nın daha nezih bir semtine taşınmışlardı. Bernie yetkililerin buraya daha önce el koymadıklarını, çünkü genel evlere el koymak istemediklerini anlamıştı. Bu nedenle artık kendisi taşınabilirdi. Agnes, Elsie ve Bernie'nin tavan arasında kalmak için ısrar etti. Ama Elsie onu Ted'le yalnız bırakmayacaktı. Agnes'ı sıçan avcısı ve yardımcısı olarak Eastbourne'a getirtti.
"Seni özleyeceğim," dedi Evangeline hüzünle. "Şimdi Alice de gidiyor. Francis de yerinde durmuyor zaten."
"Biliyorum, gitmekten nefret ediyorum ama başka ne yapabiliriz? Oğlanlara ve Agnes'a bakmayı anneme borçluyum."
Evangeline ve Alice Noel'den sonra Elsie, Bernie, Agnes, Dick ve Willie'yi yeni evlerine uğurladılar. Kısa süre sonra Ted, Bernie'nin itirazlarına rağmen Eastbourne'a geldi, kalıcı da oldu.
Crowmarsh Briars'ın bombalandığı günün ertesi Francis bu konudan daha önce bahsetmesi gerekiyor muydu diye de düşünerek küçük adamdan tavsiye almak için Londra'ya gitti. O zamanlar kötü düşünmemişti ama Grace Court'ta bir yıl önce Leander'la öğle yemeği yedikten hemen sonra çamaşır dolabında gördüğü telsiz şimdi aklından çıkmıyordu. O zamanlar bir de Hugo'nun bitmek bilmeyen evlilik teklifleriyle sıkıştırılıyordu. Hugo'nun akıl sağlığını sorgulamaya başlamıştı. Oliver'ı rakibi olmakla suçlamasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Francis onun Leander'a Hamlet'ı halledeceklerini söylediğine kulak misafiri olmuştu. Francis Hugo'nun kilise otoritelerine Oliver'ı cemaatten biriyle ilişki kurduğu için şikayet edeceğini düşünmüştü. Ama evlendiklerini öğrenmiş olabilir miydi? Bunu mümkün görmemişti. Çünkü Hugo sadece kıskanç görünüyordu. Ama sonra kilise bombalanmıştı. Kesinlikle çok tuhaf bir hedefti. İzole bir kilise ve birkaç tepeyi bombalamanın bir anlamı yoktu.
Belki de Hugo sadece... ''Sana fena tutulmuştur.'' dedi küçük adam.
''Hayır, garip olan da bu. Erkekler daha önce bana aşık olmuşlardı. Kaşlarınızı kaldırmanıza gerek yok. Çoğu kız hayatlarının bir döneminde kendilerine aşık olan erkeklerin farkına varmıştır. Ve aşık erkekler böyle davranmaz. Bu kadar ısrarcı olmaz. Bu kadar tatsız şeyler yapmazlar. Hugo'nun ısrarında garip bir şey var, bir tuhaflık var kesin.''
Küçük adam hemen sonuca varmamaları gerektiğini söyledi. Ama Francis'in artık Grace Court'u ve Balfour'ları olabildiğince yakından izlemesini söyledi. Francis haklıysa olayın içinde sadece Balfour'lar olamazdı. Tüm ağı ortaya çıkarmadan önce Francis kendini ele vermemeliydi.
Küçük adam Francis diye bir kez daha uyardı onu gitmeden önce. İşbirlikçilerin ne kadar tehlikeli olduğunu bir an bile unutma. Kaybedecek çok şeyleri var.
Francis Noel'de babasına gitmedi, kasabada kaldı. Kırsalda uzun yürüyüşler yaptı ve sülünlerle, tavşanlarla, hatta bir kez küçük bir karacayla geri döndü. Avlanmak onun en iyi mazeretiydi. Eğitimde yalan söylemek zorunda kaldıklarında gerçeğe mümkün olduğunca bağlı kalmaları gerektiği söylenmişti. Alice yeni yılın başında Londra'daki görevine gitmesi gerektiği emrini almıştı. Yılbaşı gecesi çocuklar uyuduktan sonra Evangeline ile Francis'e veda etmeye geldi. Yeni üniformasını ilk kez giyiyordu, kilo vermişti. Üniformanın dar eteği ince vücudunu ve uzun bacaklarını ortaya çıkarıyordu. Ona özel dikilmiş giysi çok yakışmıştı. Tırnaklarına manikür yapıp parlatmayı, Elsie'nin hediyesi rujunu sürmeyi ve saçlarını nihayet mükemmelleştirdiği topuzla yıpranmış şapkasının altına toplamayı aylardır ilk kez başarmıştı.
tamamen farklı biri gibi görünüyordu. Maharetli ve yetenekli ama şaşırtıcı bir biçimde çekiciydi. Ordunun poster kızları gibi. Francis ve Evangeline sohbet ederlerken Lady Marchmont'un mahzenindeki son şarabı da bitirdiler. Francis çok kısıtlı ve boş zamanlarında en azından kasaba cemaatinin ibadet edecek bir yeri olsun diye papaz evinin yemek odasını şapele çevirmeye çalışan Oliver'a yardım ediyordu. ''Çok iyi kalplisin Francis'' dedi Alice. Francis tevazuyla dudaklarını büzdü. ''Sen her zaman sen Gabriel'in eli ayağı olmuştun. Sen gidince de Oliver'ın cemaati korumasına birileri yardım etmeli.'' Evangeline ona dik dik baktı. Alice'in yerini doldurabilecek son kişinin Francis olduğunu düşünüyordu. Ama artık Oliver'la hep beraberlerdi. Ayrı düştüklerinde de gözleri birbirlerini arıyor denebilirdi. Garipti. ''Her neyse tatlım, bizi bırakıp giderken sana küçük bir hediye vermek istiyorum.'' Francis konuyu değiştirdi. ''Londra'da neler olacağını ya da kiminle karşılaşacağını bilemezsin.'' ''Doğru adamla karşılaşırsan buna ihtiyacın olacağını sanıyorum.'' Alice, Albert'ın Crowmash Briars'a geldiği gün platformda gördüğü timsah derisi küçük bavulunu verdi. ''Ah Francis!'' dedi Alice sessizce. Deriyi okşadı, sonra kapağını açtı. Sahip olmak şöyle dursun, görme şansını yakaladığı en mükemmel şeydi bu. İçi gümüş ve sedefle güzelce donatılmıştı. Fırça tarak, manikür seti, dikiş seti, pudra kutusu, 3 ruj, 2 şişe parfüm, sedef saplı bir diş fırçası, küçük bir kutu diş tozu, takılar, için yastıklı bir çekmece ve kenarı dantelli temiz bir mendil de vardı. Küçük bir ayna arka tarafa zekice gizlenmişti. ''Ah Francis, ben hiç bu kadar güzel bir şeye sahip olmadım.'' dedi. ''Öldüğümde onu yanımda bulacaklar. Diyecekler ki, arkadaşları...'' ''Lütfen karamsar olmayalım tatlım, ağlamak yok. İçimden bir his diyor ki, yakında çok harika bir adamla tanışacaksın ve balayında bunlara ihtiyacın olacak. Bize yazıp haber vereceğine söz ver ama...'' O gittikten sonra Evangeline ve Francis şarabın kalanını bitirdiler, ateşi izlediler. Bir süre sonra Evangeline, ''Sen ve Oliver'' dedi, ''aşıksın ona değil mi?'' ''Yalan söylemek zorunda kaldığınız zaman mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın olun.'' ''Evet'' dedi Francis, ''ne düşündüğünü biliyorum, mantıklı gelmiyordu sana ama Evangeline, kimse bilmemeli. Şimdilik bu bir sır olmalı, lütfen hiçbir şey söyleme.'' Evangeline, ben iyi sır tutarım dedi, tahmin bile edemezsin. Arkadaşımsan sırrımı sakla, başka bir şey de sorma. Ama bana bir şey olursa, kafama bomba düşerse falan, ona göz kulak olacağına söz ver. Kalbi, ağzından kaçırdı da sorun varmış pek belli etmiyor ama varmış. Söz, bu savaş hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor değil mi?
37. ayrımın sonu. Sayfa 325.